Ayrım 11.
Ana kıpırdandı ama sessizliğini korudu. En büyük oğul olan Noah sordu. Hepsi bir arada kaç paramız var şimdi? Baba sayıları tozların üzerine yazdı. Bir süre içinden mırıldandı, sonra 154 dedi. Ama elin dediğine bakılırsa bize daha iyi lastikler gerekiyor. Bunlar pek dayanmaz diyor. El aile toplantısına ilk defa fiilen katılıyordu. Şimdiye kadar hep arkada, kadınların yanında durmuştu. Konuşmasını ciddi bir tavırla yaptı. Eski döküntü bir araba bu dedi ağır ağır. Satın alırken her yanına bir iyi baktım. Adamın bu kelepirdir melepirdir gibi laflarına hiç kulak asmadım. Parmağımı diferansiyele soktum. Talaş tozu falan yoktu. Şanzımanı açtım. Orada da talaş yoktu. Debriyaja baktım. Tekerlerini döndürdüm. Altına yattım. Her yanına baktım. Devrilmiş falan değildi araba. Aküde çatlak buldum. Adama yenisini koydurttum. Lastikler 5 para etmez ama boyu iyi. Bu boy lastik kolay bulunur. Araba soluya soluya taşıyacak bizi. Ahım şahım olmasa bile. Bunu seçip alışımın nedeni tutulan bir araba olmasından. Oto mezarlıkları hep bunun yedek parçalarıyla dolu. Ucuza alınır parça. Aynı paraya daha büyük, daha şık bir araba alınırdı ama parçası zor bulunur, üstelik de pahalıya patlardı. Ben öyle düşündüm en azından. Bu son söz durumu ailenin yargısına sunduğunun işaretiydi. Konuşmayı kesti, onların düşüncelerini bekledi. Dede resmi olarak hala ailenin başı sayılıyordu. Yönetim onda olmasa bile. Bu mevki fahri bir mevkiydi artık, gelenek gereğiydi. Bununla birlikte yine de ilk söz hakkı ondaydı. Bunamış kafasından ne tür bir saçmalık çıkarsa çıksın. Çömelmiş adımlarla ayakta duran kadınlar onu beklediler. Haklısın El dedi dede. Ben de senin gibi piç kurusunun biriyim. Azmış köpek gibi gezer durur, hiçbir işe yaramazdım. Ama bana düşen bir şey çıktı mı da onu tam yapardım. Sen de iyi yetiştin, aferin sana. Bu güzel söz üzerine El zevkle kızardı. Baba, bana da doğru gibi geliyor dedi. Aldığımız at olsa suçu ele yüklemeye kalkmazdık. Ama otomobilden anlayan bir tek o var aramızda. Ben de az çok anlarım dedi Tom. McAllister'da biraz çalıştım. Elin hakkı var, iyi düşünmüş. Elin yanakları bu sefer iyice pembe pembe oldu. Tom devam etti. Söylemek istediğim bir şey var. Şu papaz, o da gelmek istiyor. Sessizleşti. Önerisi gruba sunulmuştu. Grup da sessizdi. İyi adamdır diye ekledi Tom. Onu uzun zamandır tanırım. Bazen olmadık şeyler söyler ama aslında mantıklı konuşur. Aileye kendi desteğini yansıtmıştı böylelikle. Işık yavaş yavaş azalıyordu. Ana gruptan ayrıldı, eve girdi, soba kapağının şıngırtısı duyuldu. Az sonra Ana tekrar düşünceli kalabalığın arasına döndü. Dede, iki açıdan düşünülebilir dedi. Bazılarına göre papazlar uğursuzluk getirir. Tom, bu adam artık papaz değil diye atıldı. Dede elini havada ileri geri sallayarak anlattı. İnsan bir kere papaz oldu mu, hep papazdır artık. Radyo kapar gibi kapayamazsın o işi. Bazı kimseler de yanında papaz bulundurmayı iyi, saygın bir şey diye düşünür. Biri ölse papaz gömer, acele düğün gerekir, papaz evlendiriverir. Bebek de olsa vaftizçin elinin altında hazır olur. Bana sorarsanız papaz var, papaz var derim. Seçmek gerek, bu adamı tutarım, kasıntı değil. Baba değneğinin ucunu kuma soktu. Parmakları arasında çevirerek minik bir delik koydu. Bu işte uğurlu olup olmamasından, iyi insan olup olmamasından daha başka düşünecek şeyler var dedi. İnsan dikkatli hesaplamak zorunda. İnce hesap her zaman üzücüdür. Durun bakayım. Dedeyle nine var. İki onlar. Ben, John ve Anna var. Etti 5. Noah, Tommy ve El var. Oldu 8. Rosa, Charles, Connie 10. Ruti ile Winfield 12. Köpekleri de almak zorundayız. Başka ne yapabiliriz? Köpek tüfekle vurulmaz ki. Verebileceğimiz kimse de yok. Etti 14. Buna geriye kalan tavuklarla şu iki domuz dahil değil dedi Noah. Baba, niyetim domuzları kesip tuzlayıp yolda yemek diye açıkladı. Ete ihtiyacımız olacak. Salamura kaplarını yanımıza alırız, olur biter. Ama beni esas düşündüren, hepimiz sığıp da papaza da yer kalacak mı? Sonra bir fazla boğazı daha doyurabilir miyiz? Başını çevirmeksizin sordu. Doyurabilir miyiz Ana? Ana boğazını temizledi. Mesele doyurabilir miyiz değil, doyurmak istiyor muyuz dedi kesin bir sesle. Konu yapabilmeye gelirse bunların hiçbirini yapamayız zaten. Ne Kaliforniya'ya gidebiliriz ne de bir şey. Ama iş istemek olunca elden geleni yaparız. İstemek deyince aklıma geliyor. Köklerimiz burada ya da daha doğru uzun zamandır yaşamış. Daha önce ne coğutların ne de hazretlerin isteyene sıcak yemek vermeyi, evine alıp yatırmayı, yolda arabasını almayı reddettiğini hiç duymamıştım. Coğutlardan bazıları pek eli sıkı olur, doğru. Ama o kadar da eli sıkı olanı yoktur. Baba atıldı. Ama ya yer yoksa, ona bakabilmek için başını geriye doğru çeviriyordu. Utanmıştı da. Ananın ses tonu utandırmıştı onu. Ya hepimiz sığamazsak kamyonun içine? Şimdi de sığamayız ki zaten dedi Ana. 6 kişiden fazlasına yer yok. Oysa biz 12 kişi kesin biniyoruz. Bir kişi fazla olsa ne fark eder ki? Hem gücü kuvveti yerinde sağlıklı bir erkek asla yük değildir. İki domuzumuz da $100 üzerinde paramız olsun da hala acaba bir boğaz daha doyurabilir. Birden sustu. Baba önüne döndü. Ruhu incinmişti. Nine, yanımızda papaz olması iyi bir şey dedi. Bu sabah yaptığı dua da güzeldi. Baba her birinin yüzüne bakıp itiraz aradı. Sonunda onu çağır istersen Tommy dedi. Bizimle geliyorsa onun da bu toplantıya katılması gerekir. Tom ayağa kalktı, eve doğru yürüdü. Bir yandan Casey, hey Casey diye sesleniyordu. Evin arka tarafında boğuk bir ses cevap verdi. Tom köşeye ilerledi. Papazı sırtını duvara dayamış oturur buldu. Açık renk gökyüzünde parıldayan akşam yıldızına bakıyordu. Beni mi çağırıyorsun diye sordu. Evet, nasılsa bizimle geleceğine göre yanımızda ol da akıl yürütmemize yardım et bari diye düşündük. Casey ayağa kalktı. Aile hükümetleri nasıl olur bilirdi. Bu aileye kabul edilmiş olduğunu anlıyordu. Hatta oldukça saygın mevki de vermişlerdi kendisine. Çünkü John amca hafif yana kaydı, baba ile arasındaki yeri papaza boşalttı. Casey de ötekiler gibi çömeldi. Kamyonun basamağına taht gibi kurulmuş olan dedenin tam karşısındaydı. Anna tekrar eve girdi. Lambanın fanusu gıcırdadı. Karanlık mutfakta sarı bir ışık parıldadı. Koca tencerenin kapağı açıldığında kaynayan etlerin ve pancar yapraklarının kokusu kapıdan dışarı uğradı. Hepsi Anna'nın tekrar dönüp gelmesini beklediler. Güçlü bir üyesiydi grubun çünkü. Baba, ne zaman yola çıkacağımıza karar vermemiz gerek dedi. Ne kadar çabuk çıksak o kadar iyi. Gitmeden önce yapmamız gereken şey şu domuzları kestirip tuzlamak. Eşyaları kamyona yüklemek o kadar. Ne kadar çabuk yapsak o kadar iyi. Noah da ona katıldı. Hepimiz yardım edersek yarın bile hazır oluruz. Öbürsü günü de şafak dökerken çıkarız yola. John amca itiraz etti. Bu sıcakta eti bir günde nasıl soğuturuz? Bu mevsim et kesmek için en uygunsuz mevsim. Önceden dondurmazsak yumuşar, bıcık bıcık olur etler. Bu gece keselim öyleyse. Gece sabaha kadar biraz donar. Donacağı kadar tabii. Akşam yemeğinden hemen sonra keselim. Tuz var mı? Ana, evet tuzumuz bol dedi. İki de büyük küpümüz var etler için. Tom, hemen başlayıp bitirelim öyleyse dedi. Dede tutunup kalkacak bir yer bulmak için debelenmeye başladı. Karanlık basıyor dedi. Ben de acıkıyorum. Bir kere Kaliforniya'ya varsak her dakika elimde koca bir salkım üzüm olacak. Durmadan atıştıracağım valla. O kalktı, ötekiler de kalktılar. Ruti ile Winfield tozların içinde heyecanla zıplayıp duruyorlardı. Deli gibiydi ikisi de. Ruti boğuk bir sesle Winfield'e bir şeyler fısıldadı. Domuz kesip Kaliforniya'ya gidiyoruz dedi. Hem domuz kesiyor hem de Kaliforniya'ya gidiyoruz, ikisi birden. Winfield aklını kaçırma noktasına pek yaklaşmıştı. Tek parmağını gırtlağına dayadı. Korkunç bir surat yaptı. Bir yandan topallayarak dolaşırken bir yandan da tiz bir sesle haykırmaya koyuldu. Ben yaşlı bir domuzum. Bak, yaşlı bir domuzum ben. Şu kanlara bak. Ruti, sendeledi, kendini yere attı. Kollarını, bacaklarını dermansızca oynattı. Ruti ondan büyüktü. Ne kadar önemli dakikalar yaşamakta olduklarının farkındaydı. Hem de Kaliforniya'ya gidiyoruz diyordu tekrar tekrar. Şu yaşına kadarki ömrünün en önemli anlarından biriydi bu, biliyordu. Büyükler alaca karanlığın içinden lambası yakılmış mutfağa doğru ilerlediler. Ana onlara yeşil sebzeli etleri çinko tabakları içinde dağıttı. Ana kendisi yemeğe başlamadan önce kocaman bulaşık leğenini ateşin üzerine koydu, ateşi de körükledi. Kovayla gide gele su taşıdı, leğeni iyice doldurdu. Sonra yanlara su dolu kovaları getirip dizdi. Mutfak hamam gibi ısındı. Aile yemeği hızlı hızlı yedi, sonra çıktılar. Su ısınana kadar eşikte oturdular. Karanlıklara bakıyorlardı. Mutfak kapısından taşan ışığın yerde aydınlattığı sarı dikdörtgene bakıyorlardı. Dedenin iki büklüm gölgesi tam o aydınlığın ortasına düşmüştü. Noah bulduğu süpürge samanıyla dişlerini kırpıştırıp duruyordu. Anna ile Rose of Sharon bulaşıkları yıkayıp orta masanın üzerine baş aşağı kapadılar. Derken birdenbire aile kolları sıvayıp işe girişti. Baba ayağa kalktı, bir lamba daha yaktı. Noah mutfaktaki bir kutudan kıvrık bir kasap bıçağı buldu. Eskimiş bir biley taşında biledi. Bıçağı doğrama kütüğünün üzerine koydu. Baba iki sağlam sopa buldu. Her biri bir metre vardı. Uçlarını baltayla yontup sivriltti. Ortalarına sağlam ipler bağladı. Bir yandan o araba oklarının hepsini satmayacaktık diye mırıldanıyordu. Kaplardaki sular fıkır fıkır kaynamaya başlamıştı. Noah sordu. Suları mı oraya götürelim yoksa domuzları mı buraya getirelim? Domuzları buraya dedi baba. Üstüne sıçrayıp seni yıkamaz. Sular hazır mı? Eli kulağında dedi Anı. Pekala. Noah sen Tom'la eli al, benimle gel. Feneri ben alıyorum. Orada keser, buraya taşırız. Noah bıçağı aldı. El baltayı kaptı. Dördü birlikte lambanın ışığı paçalarına vura vura ilerlediler. Ruth ile Winfield etrafta hopluyor, sıçrıyorlardı. Ahıra vardıklarında baba korkuluğun üzerinden eğilip feneri uzattı. Uykulu genç domuzlar hemen ayağa kalktılar. Kuşkulu kuşkulu homurdanmaya başladılar. John amcayla papaz da yardım etmek üzere arkadan geliyorlardı. Pekala dedi baba. Yakalayın haydi. Kanlarını akıtır, evde de haşlarız. Noah ile Tom çitin üzerinden bacaklarını atıp içeriye girdiler. Hayvanları hızla ve becerikli hareketlerle kestiler. Tom baltanın kör tarafıyla kafalarına birer kere vurdu. Noah da devrilen hayvanların üzerine eğilip şah damarını kesti. Kanın atar damardan boşalmasını sağladı. Az sonra hırıldayan cansız hayvanları çitin öte yanına attılar. Papazla John amca birini arka ayaklarından çekerken Noah ile Tom da ötekine asıldılar. Baba elinde fenerle yanlarından yürüyordu. Kapkara kanlar tozlu topraklarda iki çizgi halinde iz bırakmaktaydı. Eve vardıklarında Noah bıçağın ucunu arka bıçağın kemiğiyle kası arasına soktu. Sivri uçlu sopalar iki bacağı açık tuttu. Hayvanlar evden dışarı uzanmış kirişlere o durumda asıldı. Erkekler kaynar suları taşıdılar. Kara vücutların üzerine boşalttılar. Noah karınları yardı, bağırsakları yere döktü. Baba iki sopa daha yonttu. Karınları açık tutmak için kullandı. Tom tel fırçayla ana kör bıçakla postu kazıyıp tüyleri dökmeye uğraştılar. El bir kova getirdi. Bağırsakları kürekle onun içine topladı. İlerideki alana boşalttı. İki kedi avazları çıktığınca miyavlayarak onun peşi sıra gittiler. Köpekler de kedilere hırlayarak onları izledi. Baba basamağa oturdu. Asılı domuzlara lambanın ışığında baktı. Kazıma işi bitmişti artık. Yerdeki kara havuza tek tük kan damlası düşer olmuştu. Baba ayağa kalktı. Domuzlara yaklaştı. Eliyle onları bir yokladı. Sonra tekrar dönüp yerine oturdu. Nine ile dede yatıp uyumak üzere ambara doğru yollandılar. Dedenin elinde bir kalem fener göze çarpıyordu. Ailenin geri kalanları eşiğin çevresinde sessizce oturmaktaydılar. Connie, El ve Tom yere oturmuş, sırtlarını evin duvarına dayamışlardı. John amca bir sandığın üstüne baba da eşeğe oturmuş, sırtlarını evin duvarına dayamışlardı. John amca bir sandığın üstüne baba da eşeğe oturmuştu. Hareketi sürdüren yalnızca Anna ile Rose of Sharon kalmıştı. Ruth ile Winfield da mahmur bakmaya başlamışlardı artık. Ama uyumamak için mücadele veriyorlardı. Az ileride karanlıkta uykulu uykulu kavgaya tutuşmuşlardı. Noah ile papaz yan yana yüzleri eve doğru dönüp çömelmiş durumdaydılar. Baba sinirli sinirli kaşındı, şapkasını kafasından çıkarıp parmaklarını saçlarının arasından geçirdi. Yarın sabah erkenden şu domuzları tuzlarız, sonra da kamyonu yükleriz dedi. Yataklar hariç hepsini koyarız kamyona. Bir sonraki sabahta çeker gideriz. Bir gün sürmez bile bu işler. Sesi pek tedirgindi. Tom atıldı. Bütün gün aylak gezip yapacak iş arayacağız desene. Bu sefer hepsi tedirgin tedirgin kıpırdandılar. Şafağa kadar hazırlanıp hemen yola çıkabiliriz diye öneride bulundu Tom. Baba eliyle dizini ovaladı. Huzursuzluk hepsine yayıldı. Noah, eti hemen de tuzlasak bir ziyanı olmaz herhalde dedi. Keseriz daha çabuk soğur. Sınırı ilk aşan John amca oldu. Ne diye oyalanıyoruz öyleyse. Bitsin artık ne varsa. Madem gidiyoruz gidelim bari. Tiksinti bir anda ötekilere de bulaştı. Ne diye gitmiyoruz? Uykumuzu yolda alırız. Bir telaş duygusu dolmaya başladı içlerine. Baba, 2000 mil diyorlar dedi. Çok uzun yol, başlamak gerek. Noah, gel ikimiz şu etleri kesip hazırlayalım. Bir tek eşyaları kamyona yüklemek kalıyor. Anna başını kapıdan uzattı. Ya bir şey unutursak, karanlıkta göremezsek? Gün ışıyınca etrafa son bir kere daha bakarız dedi Noah. Hareketsiz oturup düşündüler. Hemen sonra Noah ayağa kalktı. Kıvrık bıçağı o eski bileği taşında bilemeye başladı. Anna, şu masayı boşalt dedi. Domuzlardan birine yaklaştı. Omurganın hemen yanı sıra yukarıdan aşağı uzun bir kesik yaptı. Kaburgaların üzerindeki eti soymaya koyuldu. Baba heyecanla ayağa kalktı. Her şeyi toplamak gerek dedi. Hadi gelin çocuklar. Artık gideceklerine karar vermiş olunca telaş duygusu hepsine birden bulaştı. Noah et parçalarını mutfağa taşıyor, tuzlamak üzere daha küçük parçalara ayırıyordu. Ana iri tuz bloklarını o parçalara iyice sürüyor, her birini yan yana küplere yatırıyor, ikisinin birbirine doğrudan değmemesine özen gösteriyordu. Noah hayvanların böğrünü, butlarını da kesip parçaladı. Ana ateşi yanık tutuyor, Noah kemikleri temizledikçe o onları fırına atıp kurutuyor, kemirilecek hale getiriyordu. Avluda ve ambarda fenerlerin yuvarlak benek gibi ışıkları dolaşıp durmaktaydı. Erkekler dolaşıyor, yanlarına alacakları her şeyi topluyor, kamyonun yanına yığıyorlardı. Rose of Sharon ailenin ne kadar giyeceği varsa getirdi. Tulumlar, kauçuk papuçlar, lastik çizmeler, eskimiş yabanlık takım elbiseler, kazaklar, koyun postu ceketler. Bunların hepsini bir tahta sandığa tıklım tıklım yerleştirdi, kendi de içine girdi, ayaklarıyla eze eze yaslatmaya çalıştı. Sonra ortaya desenli elbiseleri, şalları, siyah pamuk çorapları, çocukların giysilerini çıkardı. Daha küçük boy tulumlar, daha ucuz çiçekli entariler. Bunları da sandığa koydu. Yine çıkıp üzerinde tepindi. Tom alet sundurmasından yanlarına alacakları aletleri alıp getirdi. Bir el testeresi, bir takım İngiliz anahtarı, bir çekiç, bir kutu çeşitli boyda çivi, bir kerpeten, bir bir de törpü takımı. Rose of Sharon bu arada koca bir branda çıkardı ortaya. Kamyonu tam yanına yere yaydı. Şilteleri kapıdan zor geçirdi. 3 tane çift, 1 tane de tek şilte vardı. Hepsini tentenin üzerine attı. gidip bir kucak dolusu katlanmış eski battaniye getirdi. Onları da şiltelerin üzerine koydu. Ana ile Noah etleri hızla hazırlayıp duruyorlardı. Fırından kızaran domuz kemiklerinin kokusu geliyordu. Çocuklar sızmışlardı geç saatte. Winfield kapının dışında tozların içinde kıvrılmış yatıyordu. Ruthie sözüm ona etlere bakmak için gidip sandığın kenarına oturmuştu. Ama onun da kafası arkadaki duvara yaslanmış, ağzı açılmıştı çoktan. Derin derin soluk alıyordu uykusunda. Dudakları ayrık duruyordu. Tom aletlerle uğraşmayı bitirip mutfağa doğru yürüdü. Peşinden de papaz geliyordu. Vay canına, şu etleri bir koklasana dedi Tom. Hele şu çıtırtıyı dinle. Ana tuğla gibi et parçalarını küplere basıp aralarına tuz döşüyordu durmadan. Başını kaldırıp Tom'a baktı. Biraz gülümsedi. Ama gözleri ciddi ve yorgundu. Kahvaltıda domuz kemiği fena gitmez dedi. Papaz onun yanına yaklaştı. Bırakın, ben tuzlayayım şu etleri dedi. Beceririm. Sizin yapmanız gereken başka şeyler var daha. Ana işini bıraktı. Onu garip bakışlarla süzdü. Çok acayip bir öneriyle yüz yüze gelmiş gibi davranıyordu. Ellerinde kanların pembeye boyadığı kat kat tuzlar kabuklaşmıştı. Kadın işi bu dedi sonunda. İş iştir diye itiraz etti papaz. Öyle çok iş var ki kadın işi erkek işi diye ayırmaya olanak yok. Sizin başka işleriniz var. Bırakın etleri ben tuzlayayım. Ana onun yüzüne bir saniye daha baktı. Sonra kovadaki sudan birazını musluğun içine döküp ellerini yıkadı. Papaz et parçalarını aldı. Ana'nın dikkatli bakışları altında her yanını tuzladı. Küplere bastı. Birinci katı bitirip üstünü tuz tabakasıyla iyice sıvayınca Ana tatmin olmuş göründü. Kızarmış kabarmış ellerini kuruladı. Tom, Ana buradan neler alacağız diye sordu. Ana hızla mutfağın çevresine bakındı. Kovayı dedi. Yemek için gereken her şeyi, tabakları, fincanları, kaşıkları, bıçakları, çatalları hepsini şu çekmeceye doldur. Çekmeceyi olduğu gibi alalım. Büyük tavayı, büyük çaydanlığı, kahve demliğini. Fırın soğuyunca içindeki ızgarayı da çek al. Ateş yaktığımız üzerine koyarız. Leğeni almayı çok isterdim ama herhalde yer yoktur. Çamaşırı kovada yıkarım. Küçük kapları almanın yararı yok. Az yemeği de büyük kapta pişirir insan. Ama çok yemeği küçüğünde pişiremezsin. Ekmek tepsilerini al. Hepsini. Birbirinin içine giriyorlar nasılsa. Durup çevresine bir daha bakındı. Sen benim söylediklerimi al Tom. Gerisini ben hazırlarım. Biberi, tuzu, cevizi, rendeyi falan son ağzı alırım. Lambayı eline aldı. Ağır adımlarla yatak odasına geçti. Çıplak ayakları hiç ses çıkarmadı. Papaz yorgun görünüyor dedi. Kadınlar hep yorgun olur diye karşılık verdi Tom. Öyle yaratılmışlardır. Ayinlerde ara sıra canlanır, coşarlar o kadar. Evet ama o daha yorgun, iyice yorgun, hastaymış gibi yorgun. Ana kapıdan yeni çıkmıştı. Onun son sözlerini duydu. Rahat ifadeli suratı yavaşça gerginleşti. Kaslı yüzdeki çizgiler kayboldu. Gözleri keskinleşti, omuzları dikileşti. Boş odaya şöyle bir baktı. Atılacaklardan başka bir şey kalmamıştı burada. Yerde duran şirteler de gitmişti. Çekmeceli masalar falan zaten satılmıştı. Yerde kırık bir tarak, boşalmış bir talk pudrası kutusu, birkaç toz topağı göze çarpıyordu. Ana fenerini yere koydu. Sandalye yerine kullandıkları kutulardan birinin arkasına uzandı. Oradan içi kağıt dolu bir karton kutu çıkardı. Eskimiş, lekelenmiş, köşeleri çatlamıştı. Oturdu, kutuyu açtı. İçinde mektuplar, gazetelerden kesilmiş resimler, çekilmiş fotoğraflar, bir çift küpe, bir altın yüzük, saçtan örülüp ucuna altın halkalar takılmış bir saat kösteği vardı. Ana mektuplara parmaklarının ucuyla dokundu. Hafifçe. Tom'un duruşmasının haberi basılı gazete küpürünün kırışığını düzledi. Kutuyu uzun süre elinde tuttu. İçindekilere baktı. Parmakları mektupların sırasını bozdu. Sonra onları tekrar sıraya soktu. Alt dudağını sırıyor, bir yandan düşünüyor, hatırlıyordu. Sonunda kararını verdi. Yüzüğü, kösteği, küpeleri aldı. Elini kağıtların altına daldırıp bir tek de altın kol düğmesi buldu. Mektuplardan birini zarfından çıkardı, ayırdıklarını zarfa koydu. Yavaşça, yumuşak bir hareketle kutuyu kapattı. Kapağını dikkatle düzeltti, dudakları aralandı. Sonra ayağa kalktı, feneri eline aldı. Tekrar mutfağa döndü. Sobanın kapağını açtı. Kutuyu kömürlerin arasına özenle yatırdı. Sıcaklık kutunun kağıdını hemen kahverengiye dönüştürdü. Bir alev yükselip kutunun üstünü yaladı. Ana sobanın kapağını kapattı. Aynı anda içeride alevler bir soluk sesiyle parladı, kutuyu sardı. Dışarıda avluda babayla El fener ışığında kamyonun yanında çalışmaktaydılar. Aletler ta dibe konuyordu ama bir arıza olursa bulup alması, uzanması kolay yerde olmak zorundaydı yine de. Sonra elbise sandıkları, torbalar içindeki mutfak eşyaları, çatal bıçak, tabakların kutusu, galonluk kova arkaya bağlandı. Tepeye şilteleri yatırdılar. Kamyonun kasasını korkulukların hizasına kadar doldurmuş oldular. Üzerine branda örttüler. El uçlarına 50'şer santim arayla delikler açtı. Oralardan ip geçirdi. Kasanın yan direklerine bağladı. Yağmur yağarsa üst çubuklara bağlarız, herkes altına girer dedi. Ön tarafta oturanlar zaten ıslanmaz yağmurdan. Baba iyi fikir diye takdir etti onu. El hepsi o kadarla da kalmıyor dedi. İlk fırsatta upuzun bir tahta bulup direk gibi ortaya çakacağım. Brandayı üstüne geçireceğim. Üstümü sürekli örtülü olur o zaman. Millet güneşten de korunur. O da iyi fikir dedi, kabullendi baba. Bunu neden daha önce düşünmedin? Vaktim olmadı dedi El. Vaktin mi olmadı? Yeri iklimi kasıp kavurmaya vakit buldun sen El. Son iki haftadır nerelerde geziyordun ancak şeytanlar bilir. İnsanın göçerken yapmak zorunda olduğu bir takım şeyler var dedi El. Bunu söyledikten sonra güveninin birazı kaybolur gibi oldu. Baba diye sordu. Sen gittiğimize seviniyor musun baba?
Elbette. Herhalde evet.
Burada epey zorluk çektik. Tabii orada durum başka olacak. Bol bol iş var. Her taraf yemyeşil, cennet gibi. Minik beyaz evler, çevresinde portakal ağaçları. Her tarafta hep portakal mı bitiyor? Belki her tarafta değil ama pek çok yerde. Gökyüzünde günün ilk gri ışıkları başladı. İşler de bitmişti. Domuz eti küpleri hazırdı. Tavukların kafesi en üste konmak üzere sıra bekliyordu. Ana fırını açtı. Kızarmış kemik yanını çıkardı. Hepsi çıtır çıtır kahverengiydi. Üstlerinde kemirecek halde et kalmıştı. Ruti ayılır gibi oldu. Oturduğu sandığın üstünden kayıp indi. Devrildiği yerde tekrar uyuyakaldı. Ama büyükler kapının çevresinde dizilmiş, biraz titreyerek kemikleri kemirip duruyorlardı. Herhalde nine ile dedeyi uyandırmamız gerekir dedi Tom. Neredeyse gündüz olacak. Ana, son ana kadar uyandırmayı içi götürmüyor insanın diye söze karıştı. Uykuya öyle çok ihtiyaçları var ki. Ruti ile Winfield da doğru dürüst dinlenemediler. Baba, hepsi eşyaların tepesinde şiltelere yatıp uyuyabilirler dedi. Rahat orası, göreceksiniz. Birden köpekler yatmakta oldukları yerden fırlayıp kulaklarını diktiler. Ardından havlayarak karanlıklara doğru atıldılar. Bu da ne demek yahu dedi baba. Az sonra havlayan köpekleri sakinleştirmek için konuşan bir ses duydular. Peşinden ayak sesleri geldi. Bir adam göründü. Molly Graves'tı. Şapkasını alnını iyice çekmişti. Çekingen adımlarla yaklaştı. Günaydın millet dedi. Vay Molly. Baba elindeki kemiği havada salladı. Yaklaş da biraz da domuzla sen kemir Molly. Sağ olun istemem, pek aç değilim dedi Molly. Öf, hadi hadi Molly al. Baba eve girdi, birkaç kemik getirdi. Niyetim sizin yiyeceklerinizi yemek değildi dedi bu sefer Molly. Buradan geçiyordum, gideceğinizi düşündüm, bir veda edeyim dedim. Birazdan çıkıyoruz yola dedi baba. Bir saat geç gelsen kaçırırdın bizi. Her şeyi yükledik bak. Hepsi hazır. Molly kamyona doğru bakıyordu. Bazen ben de gidip ailemi bulsam diye geçiriyorum içimden. Ana, Kaliforniya'dan hiç haber geldi mi sana diye sordu. Hayır gelmedi. Ama ben de gidip postaneye sormadım. Bir ara gidip sormak gerek. Baba, El, sen git nineyle dedeyi uyandır dedi. Gelip bir şeyler yesinler. Az sonra çıkıyoruz yola. El ambara doğru uzaklaşırken o yeni konuğuna döndü. Molly, araya sıkışıp bizimle gelmek ister miydin? Sana da yer açmaya çalışırdık. Molly elindeki pirzola kemiğinden bir parça kuru et ısırdı, çiğnedi. Bazen gideyim diye geliyor içimden. Ama gitmeyeceğimi biliyorum.